Ayrım 32, sayfa 388. İnfazcı Lars Kepler. 81. Bölüm Alman Elçiliği. Sture Gatan'daki polis barikatına doğru yaklaşan Yuna Linna dönüp başka bir yoldan gitmesini işaret eden polise aldırmadı. Arabasını yolun kenarına park etti, arabadan çıkıp aceleyle de kimliğini gösterdikten sonra eğilerek güvenlik şeridinin altından geçti ve Hümle Gorz Gatan'dan yukarı Saluhal'e doğru koştu. Telefon konuşmasının üzerinden yalnızca 18 dakika geçmesine rağmen çatışma bitmiş, olay yerine ambulanslar gelmişti. Operasyon şefi Jenny Göransson'a diplomat şehrindeki araba takibinin bittiğine dair rapor yeni ulaşmıştı. Takip ettikleri adamın Alman elçiliğine girdiğini düşünüyorlardı. Saga Bauer, Saluhal'in önünde omuzlarına battaniye atmış bir meslektaşıyla konuşuyordu. Yuna'yı görünce yanına gelmesini işaret etti. Yuna iki kadının yanına gitti. ''Senden önce geleceğimi sanıyordum.'' dedi Saga'ya. ''Çok yavaşsın Yuna, çok yavaş.'' Öyle diye gülümsedi Yuna. Omuzlarında battaniye olan kadın polis Yuna'ya bakarak selam verdi. İzlemeden Mira Carlson dedi Saga. Saluhal'e ilk girenlerden şüpheliyi vurduğunu sanıyor. Ama yüzünü görmedin değil mi dedi Yuna. Hayır. Saluhal'in girişine şöyle bir göz atan Yuna Saga'ya dönerek çevredeki bütün binaların güvenlik altına alınacağı sözü verilmişti diye omurdandı. Buradaki binaların uzak olduğunu düşündükleri için yanlış düşünmüşler diye sözünü kesti Yuna. Haklısın diyen Saga başıyla Saluhal'i işaret etti. Adam şu parmaklıklı kapının arkasında mevzilenip Penelope'nin penceresine bir el ateş etmiş. Duydum, kızın şansı varmış dedi Yuna alçak sesle. Saluhal'in etrafı güvenlik çemberine alınmıştı. Olay yeri inceleme bir takım noktalara üzerleri rakamlı küçük levhalar koymuştu. Bir ayakkabı izi, bir Amerikan yapımı hassas metal kaplamalı kurşun kopanı. Açık kapının arasından bakan Yuna yere saçılmış birkaç domates ve İsveç yapımı makineli tüfeğe ait eğri bir şarjör gördü. Steve Bilgren dedi Saga, izlemeden meslektaşımız. Diplomat şehrine kadar arabayla izlediği şüphelinin ana kapıdan Alman elçiliğine girdiğini görmüş. Yanılıyor olabilir mi? Mümkün, Alman elçiliğiyle bağlantıya geçtik. Onlar, bir dakika, not defterine baktı. Onlara göre elçilik alanında olağanüstü bir hareketlilik kaydedilmemiş. Bu Bilgren'le sen konuştun mu? Konuştum. Saga ciddi bir ifadeyle Yuna'ya baktı. Şüpheli arabayı havaya uçurduğunda Bilgren'in kulakları zarar görmüş ama ne gördüğünden emin. Adamın elçiliğe girdiğini açıkça görmüş. Belki de arka bahçeden çıkıp kaçmıştır. Binanın çevresini kuşattık. Helikopterle de etrafı tarıyoruz. Binaya girmek için izin bekliyoruz. Saluhal'e doğru öfkeli bir bakış fırlatan Yuna, izin çıkması uzun sürebilir dedi. Cep telefonunu çıkardı ve kendi kendine konuşur gibi, Clara Olofsdottir'le konuşacağım dedi. Clara Olofsdottir, Uluslararası Savcılık Bürosu'nda başsavcıydı. İkinci çalışta telefonunu açtı. Arayacağını biliyordum Yuna Linna ve konunun ne olduğunu da. O zaman mutlaka içeri girmemiz gerektiğini de biliyorsundur. Bu o kadar kolay değil, son derece hassas bir konu. Elçilik sekreteriyle konuştum. Elçilikler şeyin yolunda olduğunu söyledi. Biz adamın içeride olduğundan eminiz dedi Yuna inatla. Ama elçiliğe nasıl girecek ki? Alman vatandaşı olabilir. Elçiliğin ona yardım etmek zorunda olduğunu iddia eder. Elçiliğin kapılarını yeni açtığı bir saat. Elçilikte çalışan bir İsveçli de olabilir. Elçiliğin giriş kodunu bilen biri. Diplomatik statüsü olabilir, belki dokunulmazlığı vardır, belki bu adamı koruyan biri. Nereden bilelim işte, belki askeri ateşinin yahut elçi Joachim Rücker'in akrabasıdır. Ama bu adamın eşkalini bile bilmiyoruz dedi Clara. İçeri girmemize izin verseler bile nasıl teşhis edeceğiz? Ben teşhis ederim dedi Yuna. Bir süre sessizlik oldu, Yuna Clara'nın nefesini duyuyordu. Tamam. İçeri girmenizi sağlayacağım dedi Clara en sonunda. 82. Bölüm 100. Yuna Linna ile Saga Bauer güvenlikli dairedeydiler. Bütün ışıklar kapalıydı. Pencerede sabah güneşi parlıyordu. Sırtını duvara dayamış oturan Penelope Fernandez elini kaldırarak pencereye işaret etti. "Evet, mermi oradan girmiş," dedi Saga. "Beni lamba kurtardı," diyen Penelope elini indirdi. Parçalanmış lambaya baktılar, geriye kablonun ucunda sallanan plastik duy kalmıştı. "Meydanda neler olduğunu daha iyi görebilmek için lambayı söndürmüştüm," dedi Penelope. "Lamba sallanmaya başladı, o benim olduğumu düşündü, öyle değil mi? Hareket ettiğimi düşündü, ısının benim bedenimden geldiğini."
"Elektrooptik dürbünü mü varmış?" dedi Yuna Saga'ya.
Başını sallayan Saga, "Jenny Gross sana göre öyle," dedi.
"O da ne?" dedi Penelope.
"Isıyı araştırır." "Haklısın," dedi Yuna, "hayatını lamba kurtarmış." "Tanrı'ya şükür," diye fısıldadı Penelope.
Yuna sıcak bir ifadeyle baktı Penelope'ye. Gri gözleri ışıldıyordu. "Penelope," dedi usul bir sesle, "onun yüzünü gördün, öyle değil mi? Yani daha önce görmediğini söyledin, korkunu anlıyorum ama eğer tarif edebileceksen başını salla."
Penelope aceleyle yüzünü sildi, uzun boylu komisere bakarak başını salladı.
"Bize eşkalini tarif edebilir misin?" dedi Saga nazikçe.
Penelope Yuna'nın sesindeki yumuşaklığı, hafif fin aksanını düşünürken peşindeki adamın yüzünü gördüğünü nasıl tahmin ettiğini merak ediyordu.
Evet, yüzünü görmüştü ama nasıl tarif edeceğini bilemiyordu. Ancak şöyle bir görmüştü şiddetli yağmurun altında, Björn ve Ossian'ı öldürdükten hemen sonra. Aslında bütün bu olanları belleğinden silmek istemişti. Ama şimşek ışığının altında gördüğü o yorgun, neredeyse kaygılı yüz gözün önünden hiç gitmemişti.
Üzerinde kurşun deliği olan pencerenin önünde dikilmiş telefonuna gelen bir mesajı okuyan Yuna'nın yanına gitti Saga.
"Clara Alman elçisiyle konuşan başsavcıdan haber almış," dedi Yuna. "Bir saat sonra elçiliğe 3 kişi girebilecekmiş. 45 dakika kalınacakmış."
"İyi, hemen giderim," dedi Saga.
"Aceleye gerek yok," dedi Yuna. Bakışları meydana takıldı.
Sanohal'in önündeki polislerin başına gazeteciler toplanmıştı.
"Savcıya destek almamız gerektiğini söyledin mi?" dedi Saga.
"Bunu elçiliğin Alman korumalarıyla konuşuruz."
"Kimler girecek?"
Yuna Saga'ya doğru döndü. "Şu polis, temizlikçinin peşinden giden meslektaş."
"Steve Bilgren," dedi Saga.
"Evet, Bilgren," dedi Yuna. "Acaba adamı teşhis edebilir mi?"
"Yüzünü görmemiş ki, yüzünü gören yok," dedi Saga.
Döndü, sırtını duvara dayayarak Penelope'nin yanına yere oturdu. Nefesini toparlayıp ilk sorusunu sordu.
"Bu adamın seninle derdi ne? Niçin peşinde? Yaşanan bunca şeyin nedeni ne?"
"Bilmiyorum."
"Evde kapının penceresine yapıştırdığın fotoğrafın peşinde," dedi Yuna, sırtı Penelope'ye dönük.
Bakışlarını yere indiren Penelope hafifçe başını salladı.
"Niçin o fotoğrafın peşinde biliyor musun?" dedi Saga.
"Hayır," diyen Penelope ağlamaya başladı. Saga bir süre onun sakinleşmesini bekledi.
"Björn para koparabilmek için Pankrona'ya şantaj yapmaya kalkmış."
"Ben bilmiyordum," diye sözünü kesti Penelope. Sesine bir sükunet gelmişti. "Benim bu işle bir ilgim yok."
"Bunu anlamıştık," dedi Yuna.
Saga elini usulca Penelope'nin elinin üzerine koydu.
"Fotoğrafı sen mi çektin?"
"Ben mi? Hayır. Ben, bu fotoğraf İsveç Barış Derneği'ne geldi. Ben bu derneğin başkanıyım."
Sustu.
"Fotoğraf postayla mı geldi?" dedi Yuna.
"Evet."
"Kimden?"
"Bilmiyorum," dedi Penelope aceleyle.
"Yanında bir açıklama yok muydu?"
"Hayır, sanmıyorum. Yani ben görmedim."
"Yalnızca bir zarf ve bir fotoğraf mıydı?"
Başını salladı Penelope.
"Zarf sende mi?"
"Hayır."
"Üzerinde ne yazıyordu?"
"Yalnızca benim adım ve İsveç Barış. Posta kutusu yazmıyordu. Yalnızca benim adım."
"Penelope Fernandez," dedi Saga. "İsveç Barış ve Uzlaştırma Derneği."
"Zarfı açtın, fotoğrafı çıkardın," dedi Yuna. "O anda ne gördün?
Bu fotoğraf senin için ne ifade ediyordu?"
"Benim için ne mi ifade ediyordu?"
"Baktığında ne gördün? Fotoğraftakileri tanıdın mı?"
"Evet, üçünü tanıdım ama..."
Sustu. "Fotoğrafa bakarken ne düşündüğünü anlatır mısın?"
"Birinin beni televizyonda gördüğünü," dedi, durup düşüncelerini topladı. "Bu fotoğrafın çok özel bir şey olduğunu. İşi gereği tarafsız olması gereken Pankrona operaya gidiyor. Silencia Defense'in şefi ve Afrika ve Orta Doğu'da faaliyet gösteren bir silah tüccarıyla birlikte bir masaya oturup kadeh tokuşturuyor. Bu gerçekten bir skandal.
Bu fotoğrafı ne yapmayı düşündün?
Hiçbir şey, ne yapabilirdim ki? Nihayetinde bir fotoğraftı işte. Ama Palm Crowda'nın nerede durduğunu öğrenmiştim.
Anlıyorum.
Bu fotoğraf bana Göçmen Bakanlığı'ndaki pislikleri hatırlattı. Yardıma muhtaç bir ailenin sınır dışı edilmesine karar verip bunu şampanya patlatarak kutlayan manyakları. Evet, İsveç'e sığınan çaresiz bir ailenin sınır dışı edilme kararını kutladılar. Çocukları hasta bir ailenin.
Penelope yine sustu. Fotoğraftaki dördüncü kişiyi tanıyor musun, kadını? Başını iki yana salladı Penelope.
Agatha El Hacı, dedi Saga. Agatha El Hacı mı?
Evet.
Peki niçin o?
Penelope sustu, kocaman kara gözlerini Saga'ya dikti.
Bu fotoğrafın ne zaman çekildiğini biliyor musun, dedi Saga.
Hayır, ama 2009 Mart'ında El Beşir hakkında tutuklama kararı verildiğine göre...
Penelope birdenbire sustu, yüzü kıpkırmızı olmuştu. Ne oldu diye sordu Saga fısıldayarak. Fotoğraf sonra çekildi, dedi Penelope sesi titreyerek. Öyle değil mi? Bu fotoğraf devlet başkanı hakkında verilen tutuklama kararından sonra çekildi.
Böyle düşünmenin nedeni ne diye sordu Saga.
Öyle değil mi diye tekrarladı Penelope.
Öyle, dedi Yuna.
Penelope'nin yüzü kül gibi oldu. Kenya olayı, dedi Penelope, dudakları titriyordu. Şu fotoğraf Kenya işiyle ilgili değil mi? Bu fotoğraf bu işin fotoğrafı. Pankrona iş üstünde, Kenya'ya cephane satacaklar. Bu işte bir bit yeniği olduğunu biliyordum, biliyordum.
Nasıl bir bit yeniği, dedi Yuna.
Kenya'nın İngiltere'yle ticari ilişkileri var. Sudan ve Darfur'a gidecek cephane Kenya üzerinden gönderiliyor.
Evet, dedi Saga, biz de böyle düşünmüştük.
Ama bu yasa dışı, iğrenç bir şey. Hainlik bu. Uluslararası yasalar çiğneniyor. İnsanlık suçu bu.
Penelope sustu, yüzünü ellerine gömdü.
Her şey bunun için oldu diye devam etti. Björn şantaja kalkıştığı için değil.
Björn'in şantaj girişimi durumlarını afişe edecek bir fotoğrafın varlığından haberdar olmalarını sağladı.
O fotoğrafın canlarını sıkacağını tahmin edebiliyordum, dedi Penelope. Ama bu kadarını tahmin edemezdim.
Şantaj e-postasını alan Pankron'a bir yerleri arayıp fotoğraftan bahsetti, dedi Saga.
O zamana kadar fotoğrafın varlığından haberdar değillerdi. Endişeye kapıldılar. İşin ne kadar açığa çıktığını bilemiyorlardı ama canları sıkıldı. Ne düşündüklerini tam bilemiyoruz. Belki bu fotoğrafı senin yahut Björn'ün çektiğini düşündüler.
Ama sizin ne kadar şey bilip bilmediğinizi kestiremezlerdi. İşi sağlama bağlamak istediler.
Anlıyorum, dedi Penelope. Hala öyle değil mi?
Evet.
Penelope iç çekti. Belki de bu işin tek şahidinin ben olduğumu düşünüyorlar, dedi kendi kendine.
Kenya işine çok para yatırdılar, dedi Saga.
Bu işten yırtmamalılar, diye fısıldadı Penelope.
Ne dedin? Penelope başını kaldırıp Saga'nın gözlerine baktı.
Darfur'a cephane pompalamamalılar. Buna engel olunmalı. Neler olduğunu gözlerimle gördüm. İki defa gittim oraya.
Hiçbir şey umurlarında değil. Paradan başka bir şey düşünmüyorlar, dedi Saga.
Ah, olamaz. Söz konusu olan para ne ki, dedi Penelope, yüzünü duvara çevirdi. Çok daha önemli.
Bir keçinin tırnakları altında çıtırdayarak ezilen küçük kadın heykelini hatırladı. Çamurdan yapılıp güneşte kurutulmuştu. İncecik bir çocuk, Nufi'nin çirkin annesi ezildi diye bağırarak kahkahalar atmıştı.
Bütün furlar ölecek, kökleri kazanacak diye ona katılmıştı diğer çocuklar.
Ne demek istiyorsun, dedi Saga. Penelope Saga'ya baktı gözlerinin için ama cevap vermedi. Düşünceleri tekrar Darfur'a döndü. Uzun ve bunaltıcı bir araba yolculuğundan sonra Sudan'ın güney Darfur bölgesinde kurulu Kubbum kampına varmış ve daha ilk günden Jane ve Gray denilen bir adamla birlikte Kankabitlerin kurbanlarının yardımına koşmuştu. Penelope bütün kölelere ölüm diye bağıran onlu yaşlarda 3 milis çocuğun sesine uyandığında gece yarısıydı. Yolun tam ortasında yürüyen çocuklardan birinin elinde silah vardı.
Penelope pencerenin önüne dikilip onları izlerken tatlı patates gözleyen yaşlı bir adamın üzerine gitmişler ve elinde silah olan çocuk adama ateş etmişti. Bağırarak sokakta dolaşmaya devam eden çocuklar Penelope ile Jane'in kaldığı barakaya yönelmişlerdi. Çocuklar birbirlerini fışkırtarak verandanın etrafında dolaşırken nefesini tutarak olacakları beklemeye başlamıştı Penelope. Birden kapıya bir tekme atılmış, çocuklar koridora girmişlerdi. Penelope hemen yatağın altına saklanarak kendi kendine dua etmeye başlamıştı. Mobilyaları devirip üzerlerinde tepinmişlerdi. Tekrar sokağa çıktıklarını duymuştu Penelope. İçlerinden biri kahkahalar atarak "Bütün kölelere ölüm!" diye bağırmıştı tekrar. Penelope emekleyerek pencereye gitmiş ve titreyerek dışarı bakmıştı. Saçlarından tuttukları Jane'i sokağın ortasına sürüklemişlerdi. Yolun diğer tarafındaki barakanın kapısı açılmış, elinde bir palayla Gray dışarı fırlamıştı. Çocukların en zayıfı ondan yaklaşık 30 santim daha uzun ve daha güçlü olmasına karşın Gray'in üzerine yürümüştü. "Ne istiyorsunuz?" diye sormuştu Gray. Öfkeli yüzü terden parlıyordu. Çocuk hiçbir şey demeden silahı kaldırıp karnına ateş etmişti Gray'in. Barakaların arasında yankılanmıştı silah sesi. Gray sendelemiş ve sırtüstü yere düşmüştü. Bir süre ayağa kalkmaya çalışmış, sonra elini karnına bastırarak hareketsiz kalmıştı. Jane'in saçlarını bırakmayan çocuk, "Ölü bir fur!" diye sevinçle bağırmıştı. Onun yanındaki çocuk zorla bacaklarını ayırmıştı Jane'in. Jane direnmiş, sert ama sakin bir sesle onları uyarmaya çalışmıştı. Gray yattığı yerden bağırarak bir şey demişti çocuklara. Bunun üzerine elinde silah olan çocuk geri dönmüş, silahın namlusunu Gray'in alnına dayayıp tetiğe basmıştı. Bir çıt sesi çıkmıştı silahtan. 6 defa basmıştı tetiğe ve 6 çıt sesi duyulmuştu yalnızca. Çocuklar birden paniğe kapılmışlardı, barakaların kapıları açılmış ve Afrikalı kadınlar çıkmıştı dışarı. Jane'i bırakan çocuklar kaçmaya başlamışlardı. 5 kadının peşlerine düştüğünü görmüştü Penelope. Yatağın üzerindeki şilteyi kapıp dışarı fırlamıştı. Koşarak Jane'in yanına gitmiş, ayağa kalkmasına yardım ederek şilteyi üzerine sarmıştı. "Çabuk içeri gir," demişti Jane. "Silahlarını doldurup tekrar gelebilirler, seni görmesinler." Bütün bir gece ve sabah ameliyat masasının başında beklemişti Jane. Ancak sabah saat 10'da dönmüştü barakasındaki yatağına. Gray'in hayatını kurtardığından emindi. Akşam hiçbir şey olmamış gibi dönmüştü işine. Bir gün sonra hastane çadırı normal rutinine dönmüştü. Küçük çocuklar Jane'e yardım etmişti ama mesafeli davranmışlardı. Çok fazla şey talep ettiğini düşündüklerinde de duymazlıktan gelmişlerdi. "Hayır," diye fısıldadı Penelope. "Ne demek istiyorsun?" diye tekrarladı Saga. Penelope bu adamların Sudan'a cephane göndermelerine müsaade edilmemeli diye düşünüyordu. "Bu işten sıyrılamazlar," dedi bir kez daha ve sustu. "Yer altındaki odada daha güvendeydin," dedi Saga. "Güvende mi? Beni kimse koruyamaz," dedi Penelope. "Onun nerede olduğunu biliyoruz. Alman elçiliğinde binanın etrafını sardık." "Ama ele geçiremediniz," dedi Penelope sesini yükselterek. "Büyük ihtimal yaralanmış kolundan. İçeri gireceğiz ve..." "Ben de gelmek istiyorum," dedi Penelope. "Niçin?" "Çünkü yüzünü gördüm." Yuna ile Saga ürperdiler. Penelope bakışlarını Yuna'ya çevirdi.
"Haklısın," dedi, "onu gördüm."
"Fazla zamanımız yok ama robot resmini yapabiliriz," dedi Saga. "Faydası yok," dedi Yuna. "Başka bir ülkenin toprağına girip elimizdeki robot resme benziyor diye birini alamayız."
"Ama eğer bir şahit onu tanırsa," dedi Penelope, ayağa kalktı ve gözlerini Yuna'ya dikti.
32. Ayrımın sonu. Sayfa 399.